Dostoyevski, Suç ve Ceza, 11. Bölüm. Zosimov uzun boylu, şişman bir adamdı. Sinek kaydı tıraşlı, tombul yüzü renksizdi. Dümdüz saçları beyaz denebilecek kadar açık sarıydı. Tombul parmaklarında altın bir yüzük göze çarpıyordu. Gözlüklüydü. Yaşı 27 vardı. Üzerinde ince kumaştan, dokumlu, zengin bir pardösüyle açık renk yazlık bir pantolon vardı. Gömleği kusursuz, saat kordonu kocamandı. Hareketlerinde uyuşukluğa varan bir yavaşlıkla, özentili bir senli benlilik vardı. Gizlemek için onca çaba harcamasına karşın kendini beğenmişliği her hareketinden belli oluyordu. Tanıdığı herkes onu çekilmez bir kişi olarak niteler ama işinin ehli olduğunu söylerdi. "İki kez sana uğradım kardeş!" diye bağırdı Razumihin. Gördüğün gibi hasta kendine geldi. Hastanın yatağının ayak ucuna oturan ve oturur oturmaz da, yatağın olanak verdiği ölçüde yayılıveren Zosimov, Raskolnikov'u dikkatle süzerek, ''Görüyorum, görüyorum.'' dedi. Şimdi nasılsınız bakalım?'' ''Hep böyle canı sıkkın duruyor.'' dedi Razumihin. ''Az önce çamaşırlarını değiştirdik, neredeyse ağlayacaktı.'' ''Anlaşılıyor. Madem istemiyordu, daha sonra değiştirebilirdiniz çamaşırlarını.'' ''Nabız harika. Başın hala ağrıyor galiba.'' Raskolnikov birden yerinden doğruldu, sinirli sinirli, ''İyiyim ben.'' dedi. ''Hem de çok iyiyim.'' Ama hemen sonra yeniden yastığın üzerine kapanıp duvardan yana döndü. Zosimov gözlerini dikmiş, onu dikkatle süzmeye devam ediyordu. ''Çok güzel.'' dedi kayıtsızlıkla. ''Her şey olması gerektiği gibi. Bir şeyler yedi mi bari?'' Yemesi için neler verdiklerini anlattılar ve başka neler verebileceklerini sordular. ''Her şeyi verebilirsiniz. Çorba, çay. Mantar salatalık tabii yasak. Sonra sığır eti. Canım işte gevezeliğe ne gerek var?'' Razumihin'le bakıştı. ''Şuruf falan gibi şeyler de istemez. Ben yarın gene gelir görürüm. Hatta bugün, evet. Yarın akşam kendisini biraz gezdireyim istiyordum.'' dedi Razumihin. ''Yusupov Parkı'na, sonra Kristal Palas'a. Yerinde olsam yarın onu hiç kıpırdatmazdım. Ama yine de neyse, daha sonra bir bakarız. Ben de tam bugün yeni evime taşınmam şerefini arkadaşlara bir yemek verecektim. Şuraya iki adım öteye taşındım. O da gelebilseydi, bir divana uzanır aramızda bulunurdu.'' Birden Zosimov'a dönerek sordu. ''Sen geliyorsun değil mi? Unutma bak, söz verdin. Geç bir saatte belki gelirim. Neler hazırladın bakalım yemek için?'' ''Pek bir şey yok. Çay, vodka, balık, sonra börek. Biz bize olacağız.'' ''Kimler yani?'' ''Hep bu semtten kişiler ve ihtiyar dayımdan başka hepsi yeni tanışlar. Hoş, dayım da eski sayılmaz. Petersburg'a daha dün geldi. Bazı işleri varmış. Kendisiyle 4-5 yılda bir görüşürüz.'' ''Ne iş yapardın?'' ''Ömrünü bir takım taşra kasabalarında posta müdürlüğü yaparak acınası bir yaşam sürerek geçirdi. Şimdi 65 yaşında ve emekli. Öyle uzun uzadıya söz edilecek biri değil ama ben severim kendisini. Sonra yine semtimizden sorgu yargıcı Porfiriy Petrovich gelecek. Sen de tanırsın onu. O da akraban falan oluyordu galiba. Çok uzaktan. Ne o yüzü nasıldı? Aranızda bir şey mi geçmişti? Gelmeyecek misin yoksa? Tükürmüşüm Porfiriy Petrovich'e. Umurumda bile değil o benim. En iyisi de bu. Sonra öğrenciler, bir öğretmen, bir memur, bir müzisyen, bir subay, Zamyotov. Söylesene Allah aşkına,'' dedi Zosimov. ''Ne işiniz var sizin bu Zamyotov denen adamla?'' ''Senin,'' ve başıyla Raskolnikov'u gösterdi. ''Onun.'' ''Yahu ne yaman adamsın be ve bütün bu tersliklerin hep ilkeler adına. Sanki ilkelerin bütün hareketlerine yön veren bir zemberek oluşturmuş içinde. Sen ve senin gibiler kendi iradenizle kımıldamaya bile korkarsınız. Benim içinse bir adam iyiyse iyidir ve bu konudaki bütün prensibim bundan ibarettir. Başka bir şey düşünmem. Zamyotov harika bir adam ve rüşvetçinin biri.'' ''Ne olmuş rüşvetçiyse ne olmuş?'' Razumihin sinirlenmiş bağırıyordu. Yalnız sinirliliği pek doğal değildi. ''Rüşvetçi yanını övüp kendisini bu nedenle beğendiğimi mi söyledim sana? Ben onun yalnızca kendine göre iyi bir adam olduğunu söyledim. Hiçbir eksiği bulunmasın diye bakacak olursak dünyada kaç tane iyi insan kalır dersin? Bu açıdan bakacak olursak bütün işkembemle birlikte benim için verseler verseler bir baş pişmiş soğan verirler. Onu da seni de kendime katarsam verirler. Bu çok az olur senin için. Bana göre sen iki baş soğan edersin. Bana göre ise sen bir baş soğan anca edersin. Şu yaptığın esprilere bak. Zamyotov daha çocuk. Biraz saçlarını çekeceğim o kadar. Çünkü onu yola getirmek için itip kalkmak değil, okşamak gerek. İnsanlar, hele de çocuklar, itip kalkmakla yola gelmezler. Çocuklara karşıysa bir kat daha özenli olmalı. Sen ve senin gibi ilerici kafasızların hiçbir şeyden anladığınız yok. Başkalarına saygı duymazsınız. Kendi kendinize kırılırsınız. Hem eğer ille de bilmek istiyorsan söyleyeyim. Evet, Zamyotov'la ortak bir sorunumuz var. Neymiş bu ortak sorununuz? Şu sıvacı, daha doğrusu boyacı hikayesi, çekip kurtaracağız adamı bu işten. Zaten ortada telaşlanacak bir durum da kalmadı. Her şey apaçık ortaya çıkmış bulunuyor. Bizimki yalnızca katkıda bulunmak. Ne boyacısı bu? Ne olmuş boyacıya? Nasıl? Anlatmadım mı sana? Gerçekten mi? Belki de yalnız baş tarafını anlatmışımdır. Şu tefeci, dul koca karı var ya, onun öldürülmesi hikayesi. Şimdi bir de boyacı karıştı bu işe. Evet, daha önce de duymuştum bu cinayeti. Hatta epey de ilgimi çekmişti. Bir ara gazetelerde okumuştum. Aslında bu sırada birden Nastasya lafa karıştı. Lizaveta'yı öldürdüler, dedi. Raskolnikov'a söylemişti bunu. Konuşmalar süresince odada kalmış, kapıya yaslanmış olarak konuşulanları dinlemişti. Raskolnikov duyulur duyulmaz bir sesle, ''Lizaveta'yı mı?'' diye mırıldandı. ''Lizaveta canım, hani şu satıcı kadın, aşağıya gelir giderdi, çamaşır yıkardı, senin de bir kez gömleğini yıkamıştı hatta.'' Raskolnikov duvardan yana döndü. Beyaz çiçekli, kirli, sarı bir kağıtla kaplıydı duvar. Kahverengi taramaları olan şeklini yitirmiş bir çiçek seçerek kaç yaprağı olduğunu, yapraklarının kenar tırtırlarının biçimini ve her yaprakta kaç tarama bulunduğunu incelemeye koyuldu. El ve ayaklarının uyuştuğunu, vücudundan kopmuşçasına hissizleştiğini duyuyor ama kımıldamaksızın inatla çiçeğe bakmaya devam ediyordu. Zosimov, Nastasya'nın gevezeliğine canının sıkıldığını açıkça belli ederek ne olmuş boyacıya?'' diye sordu. Nastasya içini çekerek sustu. Razumihin heyecanla kaldığı yerden devam etti. ''Onu da katil zanlısı olarak tutuklamışlar. Herhangi bir delil var mı?'' ''Ne delil ne bir şey ama onlara sorarsan esaslı deliller var ellerinde. Tabi bunlara delil denilebilirse. Aslında kanıtlanması gereken nokta da burada. Hani başta kuşkulanıp tutukladıkları iki kişi vardı ya, neydi adları? Kohtla Pestriakov. Onlarınkinde olan durum tekrarlanıyor burada da, Allah kahretsin. Nasıl da sersemceyle alıyorlar bu işleri. Dışarıdan birisine bile ne kadar iğrenç görünüyor. Pestriakov belki bugün bana uğrayacak. Aklıma gelmişken Rodya, bu işi sen de biliyorsun. Sen hastalanmazdan önce olmuştu. Hani karakolda bu olaydan söz ederlerken düşüp bayılmıştın. İşte ondan bir gün önce. Zosimov merakla Raskolnikov'a bakıyordu. Raskolnikov olsa kımıldamamıştı bile. Zosimov, biliyor musun Razumihin, dedi. Durup dinlenmek nedir bilmeden her işin peşinden koşturan bir insansın sen. Razumihin masaya bir yumruk indirerek, öyle olsun, diye bağırdı. Ama biz yine de çekip kurtaracağız onu bu pis işten. Burada insanın ağrına giden ne biliyor musun? Onların yalan söylemeleri değil. Yalan her zaman bağışlanabilir. Tatlı bir şeydir çünkü yalan ve insanı önünde sonunda gerçeğe götürür. Burada insanın ağrına giden şey onların yalan söylemeleri değil. Söyledikleri yalana kendilerinin de inanmaları. Porfiri'ye saygı duyarım ama onların ilk şaşırdıkları nokta neydi? Kapı önce kapalıymış. Az sonra kapıcıyla döndüklerinde ise açık bulmuşlar. Demek ki cinayeti işleyenler Kolt'la Pestriakov. Onların mantığı bu işte. Kızma canım, yalnızca tutukladılar onları. Hem başka türlü de yapamazlardı. Koh deyince aklıma geldi. Ben bu adamla bir yerlerde karşılaşmıştım sanıyorum. Koca karıdan günü dolmuş rehinleri satın alıyormuş galiba, öyle mi? Evet, üçkağıtçının biri, senet de kırıyormuş. Sanayiciymiş aslında. Neyse, canı cehenneme. Benim asıl tepemi attıran şey ne biliyor musun? Onların şu kokmuş, çürümüş rutin yöntemleri. Oysa yalnızca şu işten bile hiç denenmemiş yepyeni bir yol bulmak mümkün. Psikolojik verilere dayanarak, yalnızca bunlara dayanarak bizi asıl suçluya götürecek bir iz bulunabilir. Neymiş efendim? Onların da bildiği gerçekler varmış. İyi ama gerçek her şey demek değildir ki. İş değilse işin yarısı. Bu gerçeklere nasıl bakıldığına bağlıdır. Peki sen biliyor musun gerçeklere nasıl bakılması gerektiğini? Eğer bir insan herhangi bir işe bir yararı dokunabileceğini hissediyorsa susmalıdır. Sen bu işin ayrıntılarını biliyor musun? Boyacıyı anlatıyordun, yarım kalmıştı. Ha evet, dinle. Cinayetten tam iki gün sonra Kohla Pestriakov attıkları her adımı kanıtlamışlarken, gerçek kendisine aykırıp dururken ve polisler bunlarla kovalamaca oynayıp kendilerini avutmayı sürdürürlerken birden hiç beklenilmeyen bir olay olur. Cinayetin işlendiği evin karşısında bir meyhane işleten Duşkin adlı bir köylü, içinde bir çift altın küpe bulunan bir mücevher kutusuyla karakola başvurur ve uzun bir hikaye anlatır. İki gün önce der. Akşam saat 8'i biraz geçe, güne ve saate dikkat. Dükkanıma daha önce de gelip giden boyacı Mikolay uğradı. İçinde bir çift altın küpe bulunan bu kutuyu getirdi ve buna karşılık kendisine 2 ruble verip veremeyeceğimi sordu. Ona kutuyu nereden aldığını sordum, yolda yürürken kaldırımda buldum dedi. Başka bir şey sormadım. Kendisine bir papel, yani 1 ruble verdim. Çünkü bana olmasa götürüp bir başkasına verecek ve nasıl olsa içecek diye düşündüm. Varsın dedim, küpeler bende dursun. Eğer bunların çalıntı mal olduğu kulağıma gelirse götürür teslim ederim diye düşündüm. Ben bu Duşkin'i bilirim, insanın gözünün içine baka baka yalan söyler. Bu anlattığı da düpedüz masal. Öte yandan kendisi de tefecilik yapar, çalıntı malları gizleyip hırsızlara yardımcı olur. 30 rubelik küpeleri Nikolay'dan bir tekliğe kapatırken çalıntı oldukları kulağına gelirse götürüp teslim etmek aklın ucundan geçmemiştir. Korktuğu için kıvırtıyor. Neyse canı cehenneme. Sen herifin anlattığı masalın devamını dinle. Ben bu Nikolay'ı çocukluğumdan tanırım. Köylü mü olur? Riyazanlı o da benim gibi. Riyazan'ın Zraysk ilçesinden. Nikolay ayyaş bir adam değildir ama arada bir kafa çekmeyi sever. O da o evde hemşerisi Mitri ile birlikte çalıştığını, işinin boyacılık olduğunu da duymuştum. Mitri ile hemşeridir bunlar. Nikolay benden tekliği alınca hemen bozdurdu. Üst üste iki bardak yuvarladı. Paranın üstünü de alıp gitti. O sırada Mitri onun yanında değildi. Görmedim. Ertesi gün duyduk ki Alyona Ivanovna ile kız kardeşi Lizaveta Ivanovna baltayla öldürülmüşler. Her ikisini de tanırdım. Küpelerden dolayı içime bir kuşku girdi. Çünkü rahmetlinin rehin karşılığı verdiğini biliyordum. Kalkıp hemen rahmetlinin oturduğu apartmana gittim. Olayı kendimce şöyle usuldan sorup soruşturmaya başladım. İlk öğrenmek istediğim şuydu. Nikolay burada mıydı? Mitri bana Nikolay'ın içip durduğunu, eve sabaha doğru geldiğini, 10 dakika kadar kalıp sonra yeniden çıktığını söyledi. Söylediğine göre Mitri onu bir daha görmemiş. İşi de tek başına bitirmeye çalışacakmış. Bütün bunları öğrendikten sonra o sıra hiç kimseye hiçbir şey açmadım. Cinayet konusunda öğrenebileceğim her şeyi öğrenmiştim. İçimde yine aynı kuşkularla eve döndüm. Bugünse sabah 8'e doğru yani cinayetin 3. günü, buraya da dikkat, bir de baktım Nikolay girdi dükkandan içeri. Ayık değildi ama fazlaca sarhoş da denemezdi. Yani konuşulanları anlayabilecek durumdaydı. Masalardan birine çöktü, konuşmuyor, öylece oturuyordu. O saatte meyhanede kendisinden başka topu topu iki kişi vardı. Biri yabancı, biri de bizim devamlı müşterilerden. Sonra benim iki garson. Mitri'yi gördün mü diye sordum. Yok dedi, görmedim. Peki buralarda değil miydin dedim. İki gündür yoktum dedi. Geceyi nerede geçirdin diye sordum. Teskide dedi, Kolomenskilerin yanında. Peki dedim, küpeleri nerede bulmuştun? Kaldırımda dedi. Yalnız bunu çok tuhaf bir tavırla ve hiç yüzüme bakmadan söylemişti. O gece filan saatte sizin boya yaptığınız dairenin iki kat üstündeki falan dairede böyle böyle bir olay olmuş, haberin var mı dedim. Hayır haberim yok dedi. Ama beni dinlerken gözleri fal taşı gibi olmuş. Beti benzi uçmuştu. Hatta bir ara baktım şapkasını. Bunlar çok emin bir kaynaktan öğrendim bunu. Görüyor musun işe nasıl baktıklarını? Öyle ama ortada da bir takım deliller var. Deliller değil benim söylemek istediğim, onların işe nasıl baktıklarından, sorunun özünü nasıl kavradıklarından söz ediyorum ben. Neyse, canları cehenneme. Dinle şimdi. Nikolay'ı öyle sıkıştırmışlar ki sonunda itiraf etmiş. Küpeleri kaldırımda değil, Mitri ile boyadığımız o dairede buldum. Nasıl oldu bu iş? Mitri ile akşam 8'e kadar çalışıp boya yaptık. Tam gitmeye hazırlanıyordu ki Mitri fırçayı kaptığı gibi yüzüme sürdü ve kaçtı. Ben de kendisini kovalamaya başladım. Hem kovalıyor hem de gırtlağım yırtılırcasına bağırıyordum. Tam dış kapının orada kapıcıya ve yanındaki birkaç adama çarptım. Kapıcının yanında kaç kişi olduğunu hatırlamıyorum. Kapıcı beni azarladı. Öteki kapıcıyla karısı da azarladılar. Bu sırada yanımda bir bayanla içeri girmekte olan bir bay da bizi azarladı. Çünkü Mitka ile ikimiz onların ayakları dibine yere yıkılmıştık. Ben Mitka'yı saçlarından tuttuğum gibi yere devirmiştim. Yumrukluyordum. Mitka da alttan beni yumrukluyordu ama biz bunu öfkeyle yapmıyorduk. Şakalaşıyorduk arkadaşımla. Sonra Mitka elimden kurtuldu ve dışarı kaçtı. Ben de peşinden saldım. Ama yakalayamadım. Bunun üzerine gerisin geri apartmana döndüm. Çünkü ötebelimizi toplamamız gerekiyordu. Boyaları, fırçaları toplamış Mitka'nın dönmesini beklerken koridorda kapının arkasında bir kutu takıldı ayağıma. Kağıda sarılı bir kutuydu bu. Kağıdı açtım, baktım çengelli bir kutu. Çengeli açtım ki kutunun içinden küpeler çıkıverdi. Yattığı yerden tek eli üzerinde yavaşça doğrulan Raskolnikov, bulanık, korku dolu gözlerle Razumihin'e bakarak ''Kapının arkasında mı? Demek kapının arkasında. Kapının arkasında ha?'' diye bağırdı. ''Evet, ne oldu, neyin var, ne oluyorsun?'' Razumihin de yerinden doğrulmuştu. Raskolnikov yeniden duvardan yana dönüp yastığına kapanarak zor duyulur bir sesle ''Yok bir şey'' dedi. Bir an kimseden ses çıkmadı. Sonunda Razumihin ''Herhalde uyukluyordu, uykusunda konuştu'' dedi. Bir yandan da soran gözlerle Zosimov'a bakıyordu. Zosimov başıyla ona katılmadığını gösterir gibi bir işaret yaptı. Sonra ''Devam etsene'' dedi. ''Sonra neler olmuş?'' ''Ne olacak, küpeleri görünce evi de Mitka'yı da unutup şapkasını kaptığı gibi doğru Duşkin'in oraya gitmiş. Bundan sonrasını artık biliyorsunuz. Duşkin'e küpeleri kaldırımda bulduğu yalanını kıvırıp aldığı bir rubleyle eğlenmeye gitmiş. Cinayet konusundaysa eski söylediklerini tekrarlamış. Hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir şey görmedim, duymadım. Olaydan ancak önceki gün haberim oldu. Kendini niçin asmak istesin? Düşünceden, ne düşüncesinden? Beni mahkum edeceklerini düşündüm. İşte bütün hikaye. Senin düşüncen ne? Nasıl bir sonuç çıkarabilir onlar bu hikayeden? Benim düşüncem ne olsun? Ortada bir gerçek ve şöyle ya da böyle bir takım ipuçları var. Senin bu boyacıyı serbest bırakacak halleri yoktu herhalde. Serbest bırakmak ne? Resmen katil damgasını bastılar adama. En ufak bir kuşkuları yok bu konuda. Onlara kızdığın için böyle yalan yanlış laflar ediyorsun. Küpeler ne olacak peki? Bunlar tam koca karının sandığından kaybolduğu gün ve saatte Nikolay'ın elinde görüldüğüne göre herhangi bir şekilde onun eline geçtiğini kabul etmek zorundasın. Bu tür bir soruşturma için üzerinde önemli durulması gereken bir nokta bu bence. Herhangi bir şekilde eline geçtiğini kabul etmek zorundaymışım. Lafa bak. Yahu sen ki hekimsin. İnsanı incelemek, her şeyden önce onun ruhsal yapısını öğrenmek zorunda olan ve bu konuda elinde olanaklar bulunan bir insansın. Bu kadar ayrıntıdan sonra şu Nikolay'ın nasıl bir insan olduğunu hala anlamıyor musun? Sorgusu sırasında söylediklerinin tümü gerçeğin ta kendisiydi. Kutu tam kendisinin anlattığı gibi eline geçti. Rastlantıyla üzerine bastı, açıp baktı ki küpeler. Evet, gerçeğin ta kendisi. İlk söylediklerinin yalan olduğunu yine kendisi itiraf etmedi mi? Dinle beni, bak dinle. Kapıcı, Koh, Petryakov, öteki kapıcı, ilk kapıcının karısı, o sırada onun yanında oturmakta olan satıcı kadın, yine o sırada arabadan inerek kolunda karısıyla içeri girmekte olan saray müşavirlerinden Kürükov, yani aşağı yukarı 8-10 tanık, ağız birliği etmişlercesine Nikolay'ın Dimitri'yi yere yatırdığını ve yumrukladığını, Dimitri'nin de Nikolay'ın saçlarını çekip onu aşağıdan yumrukladığını gördüklerini söylüyorlar. Bunlar boylu boyunca yere devrildikleri için yolda kapatmışlardı. Bu nedenle herkes kendilerine kızıyor. Onlarsa küçük çocuklar gibi, tanıkların kullandıkları deyim aynen bu, alt alta üst üste boğuşuyorlar, bağırıp çağırıyorlar. Son derece gülünç bir takım hareketler yapıyorlarmış. Sonra tıpkı çocuklar gibi gülerek sokağa fırlamışlar ve birbirlerini kovalamaya başlamışlar. Duyuyor musun? Şimdi dikkat et, yukarıda cesetler daha soğumamış bile. Çünkü onları bulduklarında her iki cesedin de daha sıcak olduğunu saptamışlardı. Eğer bu cinayeti onlar işlemiş ve soygunu onlar yapmış olsalardı ya da yalnızca Nikolay'ın şu ya da bu biçimde bu işle bir ilgisi bulunsaydı sorarım sana. Böylesine bir ruh hali, yani kapı önlerinde haykırmalar, kahkahalar, çocukça itişip kakışmalar, balta, kan, şeytani kurnazlık, ihtiyat, soğukkanlılık, soygun gibi şeylerle bağdaşabilir mi? 5-10 dakika önce cesetler daha soğumamış olduğuna göre böyle olması gerekiyor, evet. 5-10 dakika önce çifte cinayet işlesinler, sonra her şeyi, cesetleri, evin kapısının açık olduğunu, çaldıkları eşyaları unutup, üstelik de bir sürü insanın yukarı çıkmakta olduğunu göre göre, kapının önünde çocuklar gibi alt alta, üst üste boğuşsunlar, gülüşsünler. Herkesin dikkatini üzerlerine çeksinler. 10 tanığın gözleri önünde yapsınlar bütün bunları. Evet doğru. Doğrusu oldukça tuhaf. Tuhaf ama hayır kardeş. Aması yok bu işin. Küpelerin cinayet günü ve saatinde Nikolay'ın eline geçmiş olması eğer ona karşı maddi bir suç kanıtı oluşturuyorsa ki bu Nikolay'ın olay üzerine yaptığı son derece akla yatkın açıklamalarla su götürür bir kanıt haline gelmiştir. O zaman onun lehine olan bu olaylar da dikkatle ele alınmalı. Asıl kuşkuya yer bırakmayan gerçekler de bence bunlar. Acaba bizim yargılama usulümüz bir olayın ruhsal bakımdan olanaksızlığını, bir olayın yalnızca ruhsal açıklamalara dayanıyor olmasını, öteki bütün maddi delilleri çürüten, onlardan üstün sayan esaslı bir delil olarak kabul edebilir mi? Ya da mahkemenin böyle bir seçimde bulunmaya yetkisi var mıdır? Ama hayır, hiçbir zaman kabul etmezler böyle bir şeyi. Çünkü küpeler onda bulundu. Suçlu olmasaydı asla yapmayacağı bir şeyi yapmaya kalkıştı. Kendini asmak istedi. İşte temel sorun. Benim tepemi attıran bu, anlıyor musun? Evet, bu işin seni çok kızdırdığını görüyorum. Bir dakika, sormayı unuttum. Küpelerin koca karının sandığından çalınma olduğu kanıtlanmış mı? Razumihin asık yüzle ve isteksizce, evet dedi. Kanıtlandı. Koh küpeleri tanıdığı gibi onları koca karıya rehine bırakan kişiyi de gösterdi. Söylediği adam da küpelerin kendisinin olduğunu kanıtladı. Kötü bir şey daha. Koh'la Petryakov'u yukarı çıkarlarken Nikolay'ı gören olmamış mı ve bu herhangi bir şekilde kanıtlanamıyor mu? Razumihin yine canı sıkılmış olarak asıl sorun da burada, hiç kimse görmemiş dedi. İşin asıl pis yanı da bu. Gerçi artık Koh'la Petryakov'un tanıklıkları fazla önemli sayılmıyor ama onlar da yukarı çıkarlarken Nikolayların içeride çalıştıklarını fark etmemişler. Kapı açıktı. Besbelli içeride çalışanlar vardı ama biz geçerken dikkat etmedik ve şu anda içeride işçilerin bulunup bulunmadığını hatırlayamıyoruz demişler. Bu durumda onları haklı gösterebilecek tek şey yerlerde yuvarlanıp birbirlerini yumruklamaları ve gülüşmeleri. Bunun önemli bir delil olduğunu varsayabiliriz ama söylesene sen nasıl açıklıyorsun olayı? Yani Nikolay küpeleri eğer anlattığı gibi bulduysa küpelerin orada bulunuşunu nasıl açıklıyorsun?
Nasıl mı? Çok basit. Hiç değilse izlenilmesi gereken yol apaçık ortada. Hareket noktamız Nikolay'ın bulduğu kutu. Kutuyu asıl katil düşürdü oraya.
Koff ve Pestryakov kapıyı çaldıklarında katil kapıyı sürgülemiş, içeride duruyordu. Koff'un aptallık edip aşağı inmesiyle katil de kapıyı açtı ve aşağı indi. Başka bir yol yoktu onun için. Merdivenlerde Koff ve Pestryakov'la karşılaşmaktan da Nikolay ve Dimitri'nin çalıştıkları ve tam o sırada boş bıraktıkları daireye gizlenerek kurtuldu. Kapının arkasına saklanıp Koch, Pestryakov ve kapıcının yukarı çıkmasını bekledi. Ayak sesleri dinene değin orada durdu. Ve tam Nikolay'la Dimitri'nin birbirlerini kovalayarak sokağa çıktıkları, herkesin dağıldığı ve kapının orada kimsenin kalmadığı bir sırada elini kolunu sallaya sallaya aşağı indi. Belki bu arada kendisini gören olmuştur ama hiç kimsenin dikkatini çekmemiştir. Bir sürü insanın girip çıktığı bir ev. Kutuyu da kapının arkasına gizlendiği sırada düşürdü ve düşürdüğünü duymadı. Çünkü böyle bir şeyi duyabilecek durumda değildi. Kutu onun kapının arkasına gizlendiğinin açık kanıtı. İşte bütün hikaye bu. Pes doğrusu. Kurnazlığın böylesine pes. Yok kardeş artık bu kadar da olmaz. Bir dakika niçin olmayacakmış? Vallahi her şey öylesine birbirine uyuyor, her şey öylesine birbirini izliyor ki tıpkı tiyatro sahnesindeki gibi. Razumihin tam diye bir çıkışta bulunacaktı ki birden kapı açıldı. İçeriye hiçbirinin tanımadığı yabancı bir adam girdi. Pek genç sayılamayacak, gösterişli bir adamdı bu. Duruşunda bir kendini beğenmiştik, yalnızlık vardı. Gizlemeye çalışmadığı aşağılayıcı bir şaşkınlıkla çevresini süzerek ''Ben böyle nereye düştüm?'' der gibi bir an kapıda durakladı. Gözlerine inanamıyormuşçasına, hatta biraz da korkunun verdiği yapmacık bir heyecanla ve neredeyse aşağılayarak Raskolnikov'un basık tavanlı küçük vapur kamerasını gözden geçirmeye başladı. Odanın içinde dolaşan bakışları aynı şaşkınlıkla soyunmuş bir halde ve saç baş karmakarışık, içler acısı divanda yatmakta olan Raskolnikov üzerinde durdu. Raskolnikov da gözlerini kırpmadan ona bakıyordu. Sonra bakışları ağır ağır Razumihin üzerine kaydı. Taranmamış saçlarını, tıraşsız yüzünü incelemeye koyuldu. Razumihin de yerinden bile kımıldamaksızın sorgu dolu küstah bakışlarla onun gözlerinin ta içine bakıyordu. Bu gergin suskunluk birkaç dakika sürdü. Sonunda tahmin olunacağı gibi dekorda küçük bir değişiklik oldu. Odadakilerde gördüğü son derece ciddi bir takım belirtiler karşısında aşırı büyüklük taslayarak bu vapur kamerasında hiçbir etki yapamayacağını anlayan yabancı biraz yumuşadı. Ama yine de sertliği tümden elden bırakmadan sorusunun her hecesinin altını çizerek Zosimov'a ''Rodion Romanich Raskolnikov adlı bir üniversite öğrencisi beyi ya da eski bir üniversite öğrencisini arıyorum.'' dedi. Zosimov hafifçe kımıldadı. Soru kendisine sorulmamış olmasına rağmen ondan önce davranan Razumihin atılmasaydı belki de cevap verecekti. ''İşte orada divanda yatıyor.'' dedi Razumihin. ''Bir şey mi lazımdı?'' Razumihin'in ''Bir şey mi lazımdı?'' sözündeki senli benlik, kendini beğenmiş bayı çok biçimsiz bir duruma sokmuştu. Az kalsın dönüp Razumihin'e bakacaktı ama kendini tutmasını bildi ve Zosimov'a bakmayı sürdürdü. Zosimov başıyla hastayı göstererek ''İşte Raskolnikov'' dedi. Sonra ağzını hiç de doğal sayılmayacak kadar genişçe açarak esnedi ve yine doğal sayılmayacak kadar uzun bir süre bu durumda tuttu. Sonra ağır ağır parmaklarını yelek cebine sokarak som altından kubbeli kocaman bir saat çıkardı. Açıp baktı. Yine ağır ağır cebine yerleştirdi. Raskolnikov'sa hiçbir şey söylemeden öylece yatıyor ve anlamsız ama inatçı bakışlarla yeni gelene bakıyordu. Duvar kağıdında merak sardığı çiçekten bu yana dönmüş olan yüzü inanılmayacak derecede beyazdı ve sanki az önce ağır bir ameliyattan çıkmış ya da işkenceden kurtulmuş gibi derin bir acıyı yansıtıyordu. Ama içeri giren adam onda yavaş yavaş bir ilgi, sonra gittikçe artan bir şaşkınlık, daha sonra da güvensizlik, hatta korku uyandırmaya başlamıştı. Zosimov kendisini göstererek işte Raskolnikov der demez hızla doğrulup yatağına oturmuş, meydan okurcasına ama zayıf bir sesle ve kesik kesik evet demişti. Raskolnikov benim. Ne istemiştiniz? Konu konu dikkatlice süzdü. Sonra tepeden bakan bir tavırla Pyotr Petrovich Luzhin dedi. Kuvvetle umarım adım size yabancı gelmemiştir. Büsbütün başka şeyler bekleyen Raskolnikov bu adı gerçekten de ilk kez duyuyormuş gibi boş ve dalgın bakışlarla bakıyor, karşılık vermiyordu.
Pyotr Petrovich bozulmuş gibiydi. Nasıl olur, gerçekten de şu ana kadar hiçbir haber almadınız mı? Raskolnikov cevap yerine yavaşça başını yastığa bıraktı. Kolunu başının altına geçirip tavana bakmaya başladı. Lujin'in yüzünde bir an üzüntü gölgeleri uçuştu. Razumihin'le Zosimov daha büyük bir ilgiyle bakmaya başladılar adama. Lujin utanmışa benziyordu. 10 gün kadar, hatta neredeyse 2 hafta oluyor, bir mektup gönderilmişti size. Ben sanıyordum ki, diye bir şeyler gevelemeye başladı. Baksanıza, diye Razumihin birden onun sözünü kesti. Ne diye böyle kapı ağzında dikilip duruyorsunuz? Madem söyleyeceğiniz bir şeyler var, geçin oturun. Orası Nastasya ile ikinize dar gelir. Nastasyacığım, çekil de konağa yol ver. Geçin efendim. Şöyle, şu sandalyeyi buyurun, geçsenize. Sandalyesini masadan biraz uzaklaştırarak masayla dizleri arasında küçük bir aralık bıraktı ve konuğun buradan geçmesi için gergin bir durumda beklemeye başladı. Öyle bir anda yapılmış bir çağrıydı ki bu, geri çevirmeye olanak yoktu. Konuk çabuk çabuk ve ayakları takıla takıla aralıktan geçti. Sandalyeye oturdu ve kuşkulu bakışlarla Razumihin'e süzdü. Razumihin hemen, ''Allah aşkına sıkılmayın.'' dedi. Rodya 5 gündür hastaydı, 3 gün boyunca sayıklayıp durdu ama şimdi iyi, iştahı da yerinde. Şu oturan onun doktorudur, az önce kendisini muayene etti. Ben de Rodya'nın arkadaşıyım ve ben de eski bir üniversite öğrencisiyim. Şu anda da kendisine dadılık ediyorum. Bizi aldırmayın. Ne konuşacaksanız sıkılmadan konuşabilirsiniz. Pyotr Petrovich Zosimov'a dönerek teşekkür ederim dedi. Yalnız burada oturup konuşmakla acaba hastayı rahatsız etmiş olmaz mıyız? Hayır dedi Zosimov. Hatta tersine eğlendirmiş olursunuz. Ve yeniden esnedi. Rodya kendine geleli epey oluyor dedi. Ta sabahtan. Senli benliliği öylesine yapmacıksız, öylesine işlendi ki Pyotr Petrovich biraz daha düşündü ve cesaretini toplamaya başladı. Bu terbiyesiz, bu hırpani delikanlının kendisini üniversite öğrencisi olarak tanıtmasının da payı vardı belki bunda. Anneniz diye söze başlamıştı ki Razumihin gürültülü bir çekti. Lujin soran gözlerle Razumihin'e baktı. Bir şey yok dedi Razumihin. Ağzımdan kaçtı, siz devam edin. Lujin omuzlarını silkti. Anneniz ben daha yanlarındayken size bir mektup yazmıştı. Buraya geldikten sonra da her konuda iyice aydınlanmış olmanızdan emin olmak için size ziyaretimi biraz geciktirdim. Ama şu anda büyük bir şaşkınlıkla görüyorum ki, Raskolnikov sabırsızlıkla ve öfkeyle atıldı. Biliyorum, biliyorum. Siz şu nişanlı değil misiniz? Evet, biliyorum. Ve yeter artık. Pyotr Petrovich müthiş bozulmuştu ama sesini çıkarmadı. Elden geldiğince çabuk bir şekilde bütün bunların ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyordu. 1 dakika süren bir sessizlik oldu. Bu arada cevap verirken Pyotr Petrovich'e dönen Raskolnikov birden sanki az önce ona iyi bakmamış ya da şu anda onda yeni bir şey görmüş gibi büyük bir ilgiyle onu süzmeye başladı. Hatta daha iyi görebilmek için başını da yastıktan kaldırdı. Gerçekten de Pyotr Petrovich'in genel görünüşünde az önce kendisi için senli benlice söyleniveren nişanlı deyimini haklı çıkartacak özel bir takım şeyler var gibiydi. İlk görülen, daha doğrusu göze batan şey, başkentte nişanlısını bekleyerek geçirdiği birkaç günden Pyotr Petrovich'in şıklaşmak, kendine çeki düzen vermek için elinden geldiğince yararlanmaya çalışmış olmasıydı. Bu hiç kuşkusuz kınanacak yanı olmayan son derece masum bir davranıştı. Hatta şıklaştığını görüp de kendini fazlaca beğenmeye başlaması bile böyle durumlarda haklı görülebilirdi. Çünkü Pyotr Petrovich önünde sonunda bir nişanlıydı. Bütün giysileri terzi elinden daha yeni çıkmıştı. Üstündekilerin çok yeni olması ve belli bir amacı açığa vurması bir yana her şeyi yerindeydi, güzeldi. Son derece şık ve yepyeni melon şapkası bile bu belli amacı kanıtlıyordu. Pyotr Petrovich şapkasına aşırı özen gösteriyor, elinde büyük bir dikkatle tutuyordu. Sonra leylak rengi şu gerçek jüven eldivenlerde giyilmemeleri ve yalnızca gösteriş olsun diye taşınmaları açısından aynı şeye tanıklık etmiyorlar mıydı? Pyotr Petrovich'in giysilerinde daha çok gençlerin hoşlandıkları türden açık renkler hakimdi. Üzerinde açık kahverengi bir ceket, yine açık renk, hafif bir pantolon, bunlara uygun bir kumaştan yelek, yepyeni incecik bir gömlek ve kırmızı çizgili bir kravat vardı. En önemlisi de bunların hepsi Pyotr Petrovich'e çok yakışmıştı. Genç ve bakımlı yüzü, gerçek yaşı olan 45'ten daha az gösteriyordu. Yanaklarının iki yanından zarif bir biçimde aşağı inen koyu renk favorileri, pırıl pırıl tıraşlı çenesinin çevresinde daha da koyulaşıyordu. Hatta pek az kırlaşmış ve berber tarafından taranıp kıvrılmış saçları bile. Bu tür kıvrılmış saçlar genellikle gülünç görünmelerine ve insanı nikahlanmaya giden Alman damatlarına döndürmelerine rağmen onda gülünç ve budalaca durmuyordu. Eğer bu güzel ve havalı yüzde gerçekten itici, hoşa gitmeyen bir yan varsa nedenini başka noktalarda aramak gerekirdi. Raskolnikov, Bay Lujin'i hiç çekinmeden uzun uzun süzdükten sonra alaycı alaycı gülümsedi. Başını yastığa bırakıp yeniden tavanın seyre koyuldu. Ama bütün bu tuhaflıkları görmezden gelmeye karar vermişe benzeyen Bay Lujin kendini tuttu. "Sizi bu durumda bulduğum için çok üzgünüm," diye yeniden başladı söze. Sessizliği bozmak için çaba gösterdiği belli oluyordu. "Rahatsız olduğunuzu bilseydim daha önce gelirdim. Ama malum koşturup duruyoruz işte. Bu sıralar Yargıtay'da önemli bir davam var. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi öteki işlerimden hiç söz etmek istemiyorum. Sizinkileri, yani annenizle kız kardeşinizi bugün yarın bekliyorum." Raskolnikov bir şey söyleyecekmiş gibi olduğu yerde kımıldadı. Yüzünden bir heyecan dalgası geçti. Pyotr Petrovich durdu. Onun konuşmasını bekledi. Ama bir şey söylemediğini görünce sözlerini sürdürdü. "Bugün yarın bekliyorum. İlk iş olarak geçici bir daire tuttum onlar için." Raskolnikov duyulur duyulmaz bir sesle, "Nerede?" "Buraya çok yakın. Bakalıyevin evi." "Voznesenek sokağında," diye Razumihin atıldı. "Pansiyon olarak kiraya verilen iki katlı bir ev. Tüccar Yushin işletiyor. Bir iki kez gitmiştim." "Pansiyon, evet." "Pis bir yerdir. Kötü kötü kokar. Üstelik de hafif tertip, karanlık olayların döndüğü söylenir. Kim bilir kimler kalıyor ve ne işler çeviriyor. Ben de bir zaman çıkan bir rezalet üzerine gitmiştim. Ama bak, ucuz bir yerdir." "Buraya yeni gelmiş biri olarak kuşkusuz ben bütün bunları bilemezdim. Ama çok çok temiz iki oda. Üstelik de çok kısa bir süre için." Raskolnikov'a döndü. "Asıl evimizi, yani ileride oturacağımız evi de buldum. Dayayıp döşüyorlar şu anda. Ben de şimdilik buradan iki adım ötede, Bayan Lipveveseli'nin pansiyonunda, genç dostlarımdan Andrei Semyonovich Lebezyatnikov'un dairesinde kalıyorum. Bakalıyev'in evini de o salık vermişti bana." Raskolnikov bir şey hatırlamış gibi ağır ağır, "Lebezyatnikov mu?" dedi. "Evet, Andrei Semyonovich Lebezyatnikov. Bir bakanlıkta memurdur." "Tanıyor muydunuz kendisini?" "Evet, yok, hayır." "Bağışlayın, sorunuz üzerine öyle sanmıştım. Bir zamanlar onun vasisiydim. Genç, sevimli bir arkadaştır. Sonra yeni düşünce akımlarını izler. Gençlerle birlikte olmayı severim. İnsan gençlerden öğrenir yenilikleri." Pyotr Petrovich umutla göz gezdirdi odadakilere. Razumihin, "Ne gibi yenilikleri?" diye sordu. Pyotr Petrovich kendisine soru sorulmasına sevinmişti. "Her tür yenilikleri, en ciddi, en önemli konuları kapsayanları. Biliyor musunuz, ben 10 yıl var ki Petersburg'a hiç gelmemiştim. Şu anda içinde bulunduğumuz tüm yeni hareketler, reformlar, yeni düşünceler bize taşraya kadar ulaşmış bulunuyor. Ama her şeyi daha açık seçik görebilmek için Petersburg'da yaşamak gerek. Genç kuşakların bizim kuşağı gözleyerek daha çok şey öğrenebileceklerini, daha çok şeyin ayrımına varabileceklerini düşünüyorum ben. İtiraf ederim ki durumu çok sevindirici buluyorum." "Sevindirici bulduğunuz şeyler özellikle neler?" "Kapsamlı bir soru. Yanılıyor olabilirim ama sanırım olaylara daha açık bir bakış, nasıl diyeyim, eleştirel bir yaklaşım, beceriklilik görülüyor." "Zosimo, bu doğru," diye mırıldandı. "Atma," dedi Razumihin Zosimo'ya. "Beceriklilik kolay elde edilir bir şey değildir ve gökten hazır inmez insanın üstüne. Neredeyse 1-200 yıl var ki biz her işten elimizi ayağımızı çekmiş durumdayız." Düşünce konusuna gelince Pyotr Petrovich'e dönerek söylemişti bunu. "Evet, sanırım düşünceler mayalanıyor. Çocukça olmakla birlikte iyi niyet de var. Hatta sürüyle namussuzun saldırısına uğramış olsa da dürüstlüğe bile rastlanabiliyor. Ama beceriklilik, o yok işte. Bu konuda henüz emekleme evresinde bile değiliz." Pyotr Petrovich görünür bir neşeyle itiraz etti. "Doğru, size katılamayacağım. Evet, bir takım tutkular, yanlış davranışlar yok değil ama hoşgörülü olmak gerek. Tutku, işe karşı duyulan coşkuyu ve o işin içinde bulunduğu ama oysa uygun olmayan koşulların varlığını kanıtlayan bir olgudur. Eğer yapılan şey azsa, zamanın da az olduğunu unutmamak gerekir. Daha araçlar konusu var ki ona hiç girmiyorum. Kişisel görüşüme göre bir şeylerin yapılmış olduğunu bile söyleyebiliriz. Yeni ve yararlı düşünceler yayıldı. Eskinin o hayalci, romantik yapıtları yerine yeni ve yararlı bir takım yapıtlar yayımlandı. Günümüzde yazın eskiye göre çok daha olgun bir durumda. Bir takım zararlı ön yargıların kökü kazındı. Bunlar yerin dibine batırıldı. Kısacası geçmişle ilgimizi artık geri dönülmez bir biçimde kesmiş bulunuyoruz. Bence bu da bir şeydir." Raskolnikov birdenbire ezberlemiş diye homurdandı. "Kendini satıyor." Raskolnikov ne dediğini duyamayan Pyotr Petrovich, "Efendim?" diye sordu. Ama bir karşılık alamadı. Zosimov, Pyotr Petrovich'i onaylayarak, "Bütün bunlar hep gerçek," dedi. Pyotr Petrovich, Zosimov'a sevecen sevecen baktı, sonra "Öyle değil mi ama?" diye sürdürdü sözlerini. "Siz de kabul edersiniz ki," bunları söylerken yine Razumihin'e dönmüştü ve bu kez sesinde bir üstünlük, hatta bir zafer edası vardı ve az kalsın bir de delikanlı diye ekleyecekti. "Hiç değilse bilimde ve bir takım ekonomik gerçeklerde ilerleme ya da bugünkü deyimiyle progres olduğu inkar edilemez. Bunlar genel geçer sözler, dedi Razumihin. Hayır, genel geçer sözler değil, diye yersiz bir acelecilikle sözü kaptı Pyotr Petrovic. Bana bugüne değin, insanları sev dedilerse ve ben de sevdiysem, bundan ne sonuç çıkıyordu, ne sonucu çıkacak? Ben kaftanımı ikiye bölüp yarısını komşuma veriyordum ve böylece ikimiz birden, hani şu bilinen atasözümüzde olduğu gibi, birkaç tavşanın ardından koşan hiçbirini yakalayamaz diyen atasözümüzde olduğu gibi yarı çıplak kalıyorduk. Bilim ne diyor? Dünyada herkesten çok kendini sev. Çünkü dünyada her şey kişisel çıkara dayalıdır. Eğer bir tek kendini seversen işini gerektiğince yaparsın. Kaftanın da bölünmeden bütünüyle senin üzerinde kalır. Bu arada ekonomi bu bilimsel gerçeğe şunu ekliyor. Toplumda ne kadar çok insanın işleri yolunda olursa diğer bir deyişle kaftanlar ne kadar bütün kalırsa toplumun temelleri de o kadar sağlam ve genel gidiş o kadar yolunda olur. Böylece ne oluyor? Yalnızca kendim için kazanmakla herkes için kazanmış oluyorum. Komşumun ikiye bölünmüş bir kaftan değil, bunun daha fazlasını, üstelik de birilerinin cömertliğiyle değil, tüm toplumun genel ilerleyişiyle elde etmesine olanak sağlamış oluyorum. Basit bir düşünce ama ne yazık ki içinde bulunduğumuz heyecan ve düşseverlik yüzünden uzun süre akla gelmedi. Oysa sanırım fazla zekaya gerek gösteren bir konu değil. Özür dilerim, ben de fazla zeki bir adam değilim, dedi Razumihin onun sözünü sertçe keserek. Onun için bu konuyu burada keselim. Aslında benim konuyu açarkenki amacım başkaydı. Yoksa bütün bu gevezelikler kendi kendimizi teselli etmeler. Bu ard arda sıraladığımız genel geçer sözler, bütün bu hep ama hep aynı sözler 3 yıldır bana öylesine tiksinti verir oldu ki ben değil, yanımda bir başkası bile bunlardan söz etmeye başladı mı, inanın yüzüm ateşler basıyor. Siz bir an önce burada hava atmaya, ne kadar bilgili olduğunuzu göstermeye kalkıştınız. Böyle yaptınız diye sizi suçluyor ya da kınıyor değilim. Ben şu anda yalnızca sizin kim olduğunuzu, neyin nesi olduğunuzu anlamak istemiştim. Çünkü biliyor musunuz, bu son zamanlarda sözünü ettiğiniz genel işlere o kadar çok sanayici burnunu soktu ve bunlar el attıkları her şeyi öylesine kendi çıkarlarını olarak değiştirdiler ki her şey allak bullak oldu. Neyse, kapatalım bu konuyu artık. Lushin kabararak, çok sayın bayım, böylesine senli benli bir dille konuşacaksanız eğer, ben de, diye söze başlayacak oldu ama Razumihin sözünü keserek ''Rica ederim'' dedi. ''Rica ederim, hiç olur mu? Evet, kapatalım artık bu konuyu.'' Sonra birden Zosimov'a döndü ve az önce yarım kalan konularından konuşmaya başladı. Pyotr Petrovic, Razumihin'in yaptığı açıklamaya hemen inanacak kadar akıllı çıktı. Aslında kendisi de bir iki dakika sonra kalkıp gitmeyi düşünüyordu. Raskolnikov'a dönerek ''Umarım'' dedi, ''şu anda başlayan tanışıklığımız sizce bilinen nedenlerle daha da güçlenecektir. Size işten sağlıklar dilerim.'' Raskolnikov başını döndürüp bakmadı bile. Pyotr Petrovic sandalyesinden doğruldu. Bu arada Razumihin'le konuşmakta olan Zosimov'un sesi duyuldu. Onu muhakkak kendisine rehin bırakmaya gelen müşterilerinden biri öldürmüştür. Bence de öyle, dedi Razumihin. Porfiy gerçi söylemiyor ama kadına rehin yatıranları sorguya çekiyor. Birden Raskolnikov'un sesi duyuldu. Rehin yatıranlar sorguya mı çekiliyor? Evet, ne olmuş? Yok bir şey. Peki, dedi Zosimov. Rehin yatıranları nasıl buluyorlar? Kimilerini Koh söylemiş. Kimilerinin adları rehinlerin sarılı olduğu kağıtların üzerinde yazılıymış. Kimileri de olayı duyunca kendiliklerinden başvurmuşlar. Ama katil besbelli, çok becerikli, çok deneyimliymiş. Ne cesaret, ne kararlılık. Razumihin onun sözünü keserek, işte bu hiç de öyle değil, dedi. Hepinizi şaşırtan da bu nokta işte. Bence katil ne becerikli ne de deneyimli. Büyük olasılıkla bu onun ilk işi. Katilin becerikli, deneyimli olduğunu kabul edecek olursak yanıltıcı sonuçlara ulaşırız. Tam tersine deneyimsiz ve ilk işini yapan bir katil olduğunu düşünürsek onu felaketten kurtaran şeyin yalnızca bir rastlantı olduğunu görürüz. Ve rastlantılarla neler neler olmuyor bu dünyada. Katil belki de karşılaşabileceği engellerin hiçbirini öngörmemişti. Öte yandan yaptığı şey ne tutup 15 rublelik şeylerle ceplerini doldurmuş. Koca karının sandıklarını, bohçalarını karıştırmış. Oysa komodinin üst çekmecesindeki bir kutu içinde notlardan ayrı olarak tam 1500 altın ruble duruyor. Bunları kaldırmayı becerememiş de öldürmeyi becermiş mi? Ne diyorum sana, bu onun ilk işi, ilk işi. Hemen ile ayağa dolaşmış. Yakalanmayışı da ince hesaplar yapmış olmasından değil, rastlantılardan. Elinde şapkası ve eldivenleri, ayağa kalkmış olan ve gitmeden önce birkaç akıllı söz söyleyip iyi bir izlenim yaratmaya çalıştığı anlaşılan Pyotr Petrovic, Zosimov'a dönerek, ''Bu sözünü ettiğiniz geçenlerde öldürülen dul kadın mı?'' diye sordu. ''Evet'' dedi Zosimov. ''Duymuş muydunuz?'' ''Nasıl duymam?'' ''Hemen yanımızdaki evde. Ayrıntılarını biliyor musunuz?'' ''Bildiğimi söyleyemem ama burada beni başka bir nokta ilgilendiriyor. Daha doğrusu asıl ve büyük sorun. Sözünü etmek istediğim şu son 5 yılda aşağı tabakalarda suç işleme oranının iyice artmış olması. Sağda solda durmadan yapıldığını duyduğumuz soygunlar, kundaklamalar iyice artmış durumda. Sağda solda yapıldığını duyduğumuz soygunlar, kundaklamalar falan değil. Beni asıl şaşırtan cinayetlerin yüksek tabakalar arasında da buna koşut olarak artışıdır. Şurada bir üniversite öğrencisinin güpegündüz yol ortasında bir posta arabası soyduğunu duyarız. Ötede toplumsal konumu yönünden yüksek bir yeri olan kimi insanlarsa para basarlar. Moskova'da iç borçlanma tahvillerinin sahtelerini basan koca bir çete yakalanır ve çetenin elebaşı olarak da karşımızda üniversitede tarih öğretim üyesi olan birisi çıkar. Derken bu faizci koca karı. Bence onun katili yüksek tabakadan biridir. Çünkü mujikler altınlarını rehine koymazlar. Öyleyse toplumumuzun aydın kesimi arasındaki bu yaygın ahlaksızlığın nedeni ne? Zosimov, ekonomik değişmelerin çokluğu diye başlayacak oldu. Ama Razumihin sözü onun ağzından alarak nedenine mi? Dedi. İyi denin yekökleşmiş olan tembellik. Başka ne olacak ki? Nasıl yani? Sizin şu Moskova'daki tarih öğretim üyesi niçin sahte tahvil bastığı sorusuna ne yanıt vermiş biliyor musunuz? Herkes bir yoldan zengin oluyordu. Ben de bu yoldan çabucak zengin olacağımı düşündüm. Sözlerini tıpkısı tıpkısını hatırlayamıyorum ama düşünce buydu. Havadan çabucak zengin olmak. Çalışıp çabalamadan, bir kez hazır yemeğe, başkasının emeğine yaslanıp asalak geçinmeye alışılmaya görsün. İşte böyle saati gelince herkes hünerini göstermeye başlar. Öyle ama ya ahlak? Sonra nasıl diyeyim kurallar? Raskolnikov atılarak, ne diye çırpınıp duruyorsunuz dedi. Tam sizin kuramınıza göre olmuş. Nasıl benim kuramıma göre? Az önce bize verdiğiniz vaazdaki düşüncelerinizin sınırlarını biraz daha genişletin. Nasıl insanları boğazlamak hakkına bile sahip olacağınızı görürsünüz. İnsaf artık. Lujin bu sözleri bağırarak söylemişti. Bu arada Zosimov, hayır öyle değil diye atıldı. Raskolnikov'un yüzü sapsarı kesilmişti. Üst dudağı titriyor, güçlükle soluk alıp veriyordu. Her şeyin bir ölçüsü vardır dedi Lujin kasıntılı bir tavırla. Ekonomik düşünceler henüz cinayet davetiyesi çıkarmıyor. Hem varsayalım ki Raskolnikov karşısındakini aşağılamanın verdiği sevinç titreşimlerinin de duyulduğu öfkeli bir sesle sözünü yeniden kesti. Nişanlınızdan evlenme teklifinize evet cevabı aldığınızda en çok onun yoksul oluşuna sevindiğinizi, onu dilediğiniz gibi yönetmek ve size borçlu olduğunu ikide bir başına kakmak için yoksul bir aileden kız seçmiş olmakla uygun bir iş yaptığınızı söylediğiniz doğru mu? Lujin öfkeden tir tir titreyerek, ''Sayın bayım, sayın bayım'' dedi. Dili dolanıyor, sözcükleri birbirine karıştırıyordu. ''Benim düşüncelerimi çarpıtıyorsunuz. Beni bağışlayın. Ama kulağınıza çalınan, daha doğrusu size yetiştirilen bu söylentilerin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmadığını söylemek zorundayım ve ben bunu söyleyenin kim olduğunu, kısacası bu iğneleme. Tek kelimeyle anneniz, aslında bütün üstün niteliklerine rağmen ben onun biraz heyecanlı ve romantik yapıda bir insan olduğunu zaten anlamıştım. Ama yine de sorunu böylesine çarpıtabilecek bir hayal gücüne sahip olduğunu düşünmekten de çok, çok uzaktım. Ve son olarak da hafifçe, yastığında hafifçe doğrulan ve kor gibi yanan gözlerini Lujin'e diken Raskolnikov, ''Son olarak da ne olur biliyor musunuz?'' diye bağırdı. Ne olurmuş dedi Lujin, duraksadı, aşağılanmış bir insan görüntüsü içinde beklemeye başladı. Birkaç saniye süren bir sessizlik oldu. Şu olur ki eğer annem hakkında tek kelime daha söz etmek cesaretini gösterirseniz bir vuruşta merdivenlerden yuvarlarım sizi. Razumihin, ne oluyorsunuz yahu diye bağırdı. Lujin sararmıştı. Dudaklarını ısırarak tane tane, demek öyle dedi. Olanca gücüyle kendini tutmaya çalışıyor ama yine de tıkanır gibi oluyordu. Aslında daha bu odaya adım attığım anda sizin bana karşı ne denli nefret dolu olduğunuzu anlamıştım. Ama yanılmamış olduğumu iyice görmek için girip oturdum. Bir hastanın ve bir akrabanın pek çok kusurlarını bağışlayabilirdim ama şimdi sizi hiçbir zaman... Raskolnikov, ben hasta değilim diye bağırdı. Bu daha da kötü. Defolun buradan. Lujin zaten gitmek üzereydi. Masayla sandalye arasından geçiyordu. Razumihin ona yol vermek için bu kez ayağa kalkmamıştı. Hiç kimseye bakmadan, hatta epeydir hastayı rahat bırakması için kendisine işaretler yapıp duran Zosimov'a bile selam vermeden çıkıp gitti. Kapıdan çıkarken sırtını kamburlaştırmış, kendini sakınmak istercesine de şapkasını omuzları hizasına kaldırmıştı. Sırtının kamburu korkunç bir aşağılanmayı da yanı sıra götürüyormuş gibi bir etki bırakıyordu. Şaşıran Razumihin başını sallayarak, ''Olur mu yahu, hiç böyle şey olur mu?'' diye söylenip duruyordu. Raskolnikov öfkeden kuduracak gibiydi. ''Bırakın beni, kimseyi istemiyorum.'' diye bağırdı. ''Bırakın beni işkenceciler, hiçbirinizden korkmuyorum. Artık kimseden, kimseden korkmuyorum, defolun başımdan. Yalnız kalmak istiyorum, yalnız. Bırakın beni, kimseyi istemiyorum.'' diye bağırdı. ''Bırakın beni işkenceciler, Hiçbirinizden korkmuyorum. Artık kimseden, kimseden korkmuyorum. Defolun başımdan. Yalnız kalmak istiyorum. Yalnız.
Gidelim dedi Zosimo. Razumu yine başıyla işaret ederek. İnsaf yahu onu nasıl böyle bırakabiliriz?
Gidelim diye diretti Zosimo ve dışarı çıktı.
Razumihin bir an düşündükten sonra ona yetişmek için arkasından koştu. Merdivenlerde inerken Zosimo, sözünü dinlemeyip orada kalmamız daha kötü olurdu dedi.
Kesinlikle sinirlenmemeli.
Nesi var? Olumlu yönde bir uyartı gerek ona şimdi. Az önce ne güzel toparlamıştı kendini. Biliyor musun? Bir şeyler var kafasında, hiç değişmeyen, sürekli acı veren bir şeyler. Ben asıl bundan korkuyorum. Bu kesin kes böyle.
Sakın şu adam, Bay Pyotr Petrovich olmasın.
Konuşmalardan anladığıma göre Pyotr Petrovich, Rodya'nın kız kardeşiyle evlenmek üzere. Ve Rodya tam hastalığının ön gününde bu konuyla ilgili bir mektup almış.
Evet, tam da gelecek zamanı bulmuş adam.
Dikkat ettin mi? Rodya her şeye karşı kayıtsızdı. Konuştuğumuz hiçbir konuya katılmadı. Yalnız biri dışında. Cinayetten konuşulurken sanki kendini kaybediyordu.
Evet evet ben de fark ettim. Hem ilgilendiriyor hem de korkutuyor bu olay onu.
Tam hastalandığı gün. Hani karakolda çok ürkmüş olsa gerek, düşüp bayılmış.
Akşama bunu biraz daha ayrıntılarıyla anlatsana bana. Benim de sana anlatacaklarım var. Bu çocuk beni çok ilgilendiriyor.
Yarım saat kadar sonra yoklamaya gideceğim. Sanırım ateşi yükselmez.
Sağ olasın. Ben de bu arada Paşenka'nın yanında oturur, Nastasya aracılığıyla da hastanın durumunu izlerim.
Odasında yalnız kalan Raskolnikov, gitmekte hala ağırdan alan Nastasya'ya sabırsızlıkla ve sıkıntıyla baktı.
Bir çay ister misin diye sordu Nastasya.
Sonra.
Yatıp uyumak istiyorum, yalnız bırak beni.
Tir tir titreyerek duvardan yana döndü. Nastasya çıktı. 11. bölümün sonu.